Modern Türk Edebiyatı Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.
Modern Türk Edebiyatı okumalarına hoş geldiniz. Yahya Kemal okumalarına devam ediyoruz. Podcast'imizin bu bölümünde Yahya Kemal ve Bergson arasındaki ilişkiye değinelim. Oradan gelen fikirlerin Yahya Kemal şiirinde nasıl göründüğü üzerine duralım. Kökü mazide olan atiyim. Geçen hafta bıraktığımız yer tam olarak burasıydı. Bu sözcük bizi Bergson'la ilişkiye götürecek. Elbette sadece Bergson'la ilgili fikirleri yok Yahya Kemal'in. Felsefenin pek çok şubesiyle ilişkilendirilebilecek bir fikri altyapısı var ama biz bu podcast'te daha ziyade onun Bergson'la ilişkisi ve daha sonra da imtidat fikri üzerinde duracağız. Yahya Kemal ve felsefe başlığını açsak neler söylerdik diye düşündüğümüzde ilk olarak aklıma Ahmet Hamdi Tanpınar geliyor. Dergah Mecmuası'nın ithaf şiirinin havasından nasıl doğduğunu anlatırken Bergson felsefesinin ortada yüzdüğü bir devirdeydik diyor. Uzun tartışmalar sonunda benimsenen dergah isminde Bergsoncu bir duyarlılık zaten hissedilmektedir. Fetret devirlerinde o dergahlara sığınan ardından da yeni bir hayat hamlesi, elan vital yani yapan insanlar gibi dergahçı aydınlar da o vitalitenin sonunda mutlaka kazanacağına inanıyorlardı. Tanpınar'ın ifadesiyle istatistiğe karşı vitalitenin hesabını yapan Anadolu'nun bu büyük mücadelesi onlara göre bir ölüm kalım savaşının uyandırdığı şiddetli bir yaşama gerginliğinden doğmuştur. Eğer mücadele zaferle sonuçlanırsa bu kemiyete karşı keyfiyetin mekanizme karşı yaratıcı hayat hamlesinin zaferi olacaktır. Yahya Kemal'in yol göstericiliğinde onun yarattığı fikri ve estetik atmosferde çıkan dergah, bugünün muhtevasıyla modern mistik bir hüviyet taşıyordu malumunuz. Mustafa Şekip Bey'in yazıları, özellikle Bergson'dan tercümeleri, Yakup Kadri'nin Erenlerin Başlığı altında yazdığı mensur şiirler, İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun ve Mehmet Emin Erişirgil'in yazdıkları, tekke şiiriyle ilgili araştırmalar vesaire dergahın niteliğini açıkça gösteriyor. Özellikle Mustafa Şekip Bey, mütarekeyi takip eden günlerde milletin uğradığı haksızlık karşısında içine düşülen bir ümitsizlik var ve bu ümitsizlikten Bergson felsefesi sayesinde kurtulduğunu, ruhunun taze bir hayat neşvesiyle canlandığını söylüyor ki bu bizim için önemlidir. Dergahçı aydınları derinden etkileyen Mustafa Şekip'in de söylediği bu Bergson felsefesi mecmuaya, dergah mecmuasına asıl şahsiyetini kazandıran Yahya Kemal'i de elbette dolaylı olarak etkilemiştir. Nitekim o imtidat fikri etrafındaki tarih görüşünde, sanat anlayışında o süre dediğimiz veya deruni zaman dediğimiz dure veya hayat hamlesi dediğimiz elan vital fikirlerinin izlerini doğrudan doğruya Bergson'da görebiliriz. Onun ve öteki dergahçıların anladığı manada Doğu Rönesansı medeniyetimizin ölü taraflarıyla değil de bir zamanlar ona hayatiyet kazandıran ruhuyla dirilmesi, yepyeni bir hayat hamlesiyle kucaklaması demektir. Bu diriliş ne geçmişin tekrarı ne de inkarı ama imtidadı olmalıdır. Buradaki geçmişin tekrarı ve inkarı olmayışı modernde yeniden yorumlanıyor olabilmesi. İmtidattan tam anladığımız şey bu. Felsefeden söz ederken hemen her zaman Bergson'un adını anıyor Yahya Kemal. Bergson felsefesinin Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden Mustafa Şekip'ten bahsederken de son neslin filozofu Mustafa Şekip Bey ki biz bu mecmuada usulü felsefesinin peyreviyiz diye söz ediyor. Bu söz direkt usulü felsefesinin peyreviyiz olmak bile aslında Yahya Kemal'in Bergson'a duyduğu ilginin işaretidir. Kadri Yörükoğlu'nun anlattığına göre bir gün bu Bergson nedir diye sorduğunu Necmettin Sadak şu cevabı almış. Tam senin istediğin, aradığın insandır. Sen de hemen onun istediği insan sayılırsın. Yahya Kemal'in yakın dostlarından o felsefe profesörü Vehbi Eralp, onun filozofları pek okumadığını, hatta kendi ifadesiyle söylersek, Kant'ın yanında Victor Hugo nedir ki? Bir felsefe hocası onu imtihandan kolayca döndürebilir fakat Hugo ölmez mısralar söylemiştir ki Kant bunu yapamazdı diyerek şairlerin aynı zamanda filozof olmaları gerektiğini söyleyenlere itiraz ettiğini söylüyor. Ancak Eralp'in şu kaydı dikkat çekicidir. Ama okumadığı Platon'daki şu noktayı sözleriyle ve yaşayışıyla mesleği filozoflarla uğraşmak olan bana daha iyi anlatırdı. Varşova'dan gönderdiği 26 Ocak 1928 tarihli mektup, Fazıl Ahmet Aykaç'a gönderdiği bir mektup var. Vehbi Eralp onu ortaya koyuyor. Bana şu çok eski Sokrat kadar yeni insan olmak kafi görünür. Vakit nakittir diye muttasıl koşan ve hiç konuşmayan en yeni New York vatandaşlarından ziyade Atina sokaklarında hiç koşmayan lakin iyi konuşan Sokrat kadar yeni ve onun kadar idealist olmak bana çoktur bile. Şimdi bir taraftan Hugo ve Kant arasındaki ilişki, bir taraftan da Sokrat ve New York vatandaşları arasındaki ilişki. Elbette şairi yani bir Victor Hugo olarak Kant'ın yapamayacağını yaptığını söyleyen Victor Hugo'yu en tepeye koyuyor ama öbür taraftan da şairleri alaşağı etmiyor elbette. O New York vatandaşlarından ziyade Atina sokaklarındaki hiç koşmayan ama iyi konuşan Sokrat olmak istemesi hayat karşısındaki sıralamasını çok net bir şekilde ortaya koyuyor zannedersem. Bu başka bir gün de şiirde fikrin değil de söyleyişin önemli olduğunu söylüyor. Bunun kaynağının neresi olduğunu zaten bizleri takip edenler biliyorlar. Vehbi Eralp tekrardan sorar kendisine bunun ne demek olduğunu ve şu şekilde aktarır. Maksat bir takım bilgileri ve bazı hakikatleri bildirmek olsaydı şiire ne lüzum vardı? Fikirlerimizin en tabii ifade vasıtası nesirdir ve hakikatleri söyleme işini ilim ve felsefe şiirden çok daha iyi görür. Fikirlerin derinliği itibariyle hangi şiir bir Spinoza, bir Kant, bir Bergson'la yarışabilir? Şiir, ilim ve felsefeye üstünlüğü zamanla değerini kaybetmeyen, böyle olduğu için de ölmez olan mısralar yaratmasıdır. Aynı konuda Adile Aydı'ya da şunu söylemiştir mesela. Aynı mana bir başka şekilde ifade edilemez. Edilirse şiir olmaz. Zaten işte şairin filozofa faikiyeti buradadır. Victor Hugo Kant'ın karşısında imtihan veremez. Değil Kant'ın herhangi bir lise felsefesi hocası karşısında veremez. Halbuki Kant'ın fikirleri havada uçuşan fikirlerdir. Lakin şair bu fikirlerden birini alıp ona sanatın mührünü bastığı andan itibaren o fikir beşeriyet için kazanılmış bir fikirdir. Evet, Adile Aydı'ya verdiği mülakattan satırları okudum sizlere. Bunları söyleyen birisinin şiirinde felsefi huzursuzluk bulunmalı mı, bulunmamalı mı? Bu ayrı bir konu. Niçin bunu söylüyorum? Yahya Kemal'e yöneltilen eleştirilerden bir tanesi, belki de en bariz olanı felsefi huzursuzluktur malumunuz. Onun şiirlerinde felsefi huzursuzluğun bulunmadığına dairdir. Fazıl Ahmet Aykaç'ın Cumhuriyet'te çıkan bir yazısında bu eleştiriyi tekrarlaması üzerine Ahmet Hamdi Tanpınar tespitin doğru olduğunu, gerçekten birçok büyük şairde olduğu gibi Yahya Kemal'de de felsefi huzursuzluk ve metafizik endişe bulunmadığını yazar. Ancak o Tanpınar'a göre bir şeklin adamı, yani bir klasik şairdir. Böyle sanatkarlarda felsefi endişe pek görülmez. Çünkü eserleri deruni mücadeleler bittiği zaman başlar. Evet, Yahya Kemal'in vermediği cevabı sanıyoruz Ahmet Hamdi Tanpınar hakikaten çok güzel vermiş. Biraz Bergson'dan bahsedip meseleyi Yahya Kemal'e bağlayalım. Fransız filozofu malumunuz Henri Bergson, mütareke ve milli mücadele yıllarında Türk aydınlarının güç aldıkları ünlü filozoflardan bir tanesi. Yahya Kemal'in dostlarından da Mustafa Şekip Tunç'un yazılarıyla ve tercümeleriyle çok ciddi yayılıyor ülkede görüşleri malumunuz. Zekadan ve akıldan ayrı bir bilme gücü olan sezgi, intüisyon ile doğrudan doğruya ve bütün halinde eşyayı, onun eşyanın özünü bilebileceğimizi ileri süren bir Bergson. Materyalizme ve pozitivizme karşı derin ve sarsıcı bir tepki aslında onun söylediği. İntüisyonizm, Bergson'un felsefesinden ilk söz edenler aslında daha eskide Ahmet Şuayb ve Rıza Tevfik. Hüseyinzade Ali'nin tavsiyesiyle Ziya Gökalp de okumuş. Fakat Bergson tesiri Durkheim tesirinin yanında uzun süre devam etmemiştir. Belki Tard'ı da ekleyebiliriz. 1919 yılında Süphi Ethem'in Bergson Felsefesi adlı geniş bir şekilde ele aldığı Bergson'un ve felsefesini eseri Dergah Mecmuası'nda da Mustafa Şekip Tunç, İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Mehmet Emin Erişilgil tarafından savunuluyor. Ahmet Şuayb ve Rıza Tevfik, arkasından da Ziya Gökalp, ama hiçbirisi Mustafa Şekip Tunç'un, belki biraz yanına işte İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Mehmet Emin Erişilgil'in yaptığı tercüme faaliyetiyle Türkiye'deki yayılmasına yetişememiştir. Ancak bu mecmuada da zamanla iki eğilim belirir. Bunu söylemek lazım. İsmail Hakkı ve Mustafa Şekip'in temsil ettiği bir Bergson vardır. Bergsonizm. Ama daha sonra Mehmet Emin Erişilgil pragmatizme kayar. Bergson'a sonuna kadar bağlı kalan tek isimse Mustafa Şekip'tir. İsmail Hakkı Bey ise daha sonradan Bergson ve Durkheim'in bir sentezine gitmeye çalışıyor. Biz burada süre meselesi üzerine durmamız gerekir daha ziyade. Bergson'un tesiri noktasında. İmtidat fikriyle olan ilişkisinden de bahsettik. Yani Bergson'un fikirlerinin ülkeye girişi Ahmet Şuayb ve Rıza Tevfik ile ise de yayılması Mustafa Şekip Tunç'la beraberdir. Fakat imtidat fikrinin, imtidat kavramının etrafında Yahya Kemal'in söylediklerini de iyi bilmek gerekir. Uzama, uzayıp gitme demek, temadi etme yani imtidat. Sürekli bir değişme içinde, değişmeyenin devam etmesi, yani değişmenin devam etmesi anlamında kullandığı bir kavram bu. Bergson'un Durkheim fikriyle imtidat fikri arasında çok ciddi bir benzerlik var. Onun için yan yana sık sık anılıyor. Bergson felsefesinin merkezinde yer alan Durkheim, geçmişin devamlı gelişmesi diye belki tarif edilebilir. Sürekli birbiri üzerine yığılmak suretiyle büyüyen geçmiş kendini otomatik bir şekilde koruyor. Çocukluğumuzdan bu yana duyduğumuz, düşündüğümüz, arzuladığımız her şey şimdiki zamana katılmak üzere uzanmış. Belki Jung'un kolektif bilinç dışını da hatırlamak gerekir mi? Şuurun kapısını zorlayan bir geçmişimiz var. Geçmişimizin ancak bir kısmıyla düşünür, fakat bütün geçmişimizle birlikte arzularız. Başka bir ifadeyle söyleyecek olursak, hakiki zaman, entelektüelistlerin anladığı gibi saat katranı çerçevesine sıkıştırılan ve sonunda mekanla aynileşen, yani geçmişle gelecek arasında mahiyet farkını ortadan kaldıran boş ve mücerret zaman değil, her anı birbirinden farklı oluşlarla tecelli eden devamlı bir değişme ve kesintisiz bir oluş. Bu değişmelerin her birinde şuurun bütün geçmişi yoğunlaşmış bir şiddet halinde bulunuyor. Yani mazi ile hal daima birlikte. Bununla beraber sonra ile öncenin ne tekrarı ne de kuvvetlerin birbirinin gerçekleşmesi. Sonra önceye bağlı, fakat ondan daima farklı ve daima yeni. Yahya Kemal'in savunduğu imtidat fikri de Durkheim'in tabii bir sonucu olan devamlılığı. Yine Bergson'un terimiyle konuşmak gerekirse, geleceğe doğru hayat hamleleriyle uzanan yaratıcı tekamülü ifade etmek. Hala Mustafa Şekip Tunç'un tercümesiyle Dergah Yayınları arasında yayımlanan yaratıcı tekamülden bahsediyoruz. İnsanların bir vehme uyanarak zamanı geçmiş, şimdi ve gelecek diye üçe böldüklerini söylüyor Yahya Kemal. Hakikatte bunların üçü de yoktur. Yürüyen bir şey vardır, yani imtidat vardır. Kendi ifadesiyle söylememiz gerekirse şöyle söylüyor. Bu imtidat hattının ortasında hal içinde yaşıyoruz. Gelecek kısmını göremiyoruz. Geçmiş olan kısmının ise tarihçilerin bize naklettikleri gibi biliyoruz yahut o kısmın bize kalmış eserlerini görüyoruz. Milli varlığımızdan yalnız geçmiş olan devirler muhayyilemizde bir yekun halinde duruyor. Bergson'a göre şuurun ilk anlamı geçmişin halde muhafazası anlamına gelen hafızadır. Yahya Kemal geçmişin yekun halinde muhayyilemizde durduğunu söylerken Bergson'un anladığı manada şuurdan bahsetmektedir. Şuursuzluk diyor Bergson, maziden hiçbir şey hıfzetmemek, kendini her vakit unutmak ve her an ölüp yeniden dirilmek değil midir? Geçmişi zapt ve hıfzetmek ve gelmesi ihtimali olan şeylere karşı yardımcı olmaya hazır bulunmak şuurun ilk vazifesidir. Bunun için daima maziye dayanmış ve istikbale eğilmiş bir haldeyiz. Sunduğu fikir ne olursa olsun daima bir hüviyetin sahibi olacaktır diyor. Yani geçmiş değişerek ve yenileşerek devam edecek, asla bir kopukluk meydana gelmeyecektir. 1000 sene sonra bile mesela İstanbul'a Türk İstanbul diyebileceğiz. İleride Tanpınar tarafından devam ederek değişmek, değişerek devam etmek şeklinde ifade edilebilecek olan bu fikir, Yahya Kemal'in doğrudan ve dolaylı olarak Bergson'un tesiri altında kaldığını gösterir. O halde imtidat, ki bazı araştırmacılar gelenek de derler buna, değişmenin aynı zamanda geçmişe de intikal etmesini, yani geçmişin çağın şuuruyla sürekli yeniden inşa edilip şekillendirilmesini sağlayan bir ilke olduğunu söyler. Tanpınar tarihi bu tarzda değerlendirmenin, yani bugünün ışığında maziyi görmek keyfiyetinin Bergsoncu bir anlayış olduğunu söylüyor. Daha açık bir ifadeyle gelenek niteliği kazanan geçmiş, hayatımızın dışında bir şey değil. Yaşamakta olduğumuz, bizde devam eden, bizi bir yönüyle idare eden ve bizimle birlikte değişen canlı bir olgu. Yahya Kemal'in düşünceleri, fikirleriyle şiiri arasında bu açıdan bakıldığında tam bir tutarlılık vardır. Onun şiiri geleneğin inkarı değildir ama bugünün ışığında yeniden okunan, yeniden üretilebilen bir gelenektir. Gelenekle ve kültürle bütün bağlarımızı koparmak amacıyla yapılan radikal müdahalelerin mümkün olduğu kadar dışında kalan, açıkça muhalefet etmese bile kendi çapında geleneği yeniden inşa ederek eserlerinde bir imtidadı gerçekleştiren, onun bir şair ve fikir adamı olarak çok özel bir yere konulması gerektiğini söyleyebiliriz. Şiir dilini ve sesini Tanzimat sonrası edebiyatı atlayarak asıl kaynaklara yönelmek suretiyle bulan bir Yahya Kemal var. Onun bu metodu bir bakıma geçmişle bugünün adamı olarak araya girip modern adamın dünyasını besleyecek zenginlikleri ve güzellikleri bugüne taşımaktır. Alıntı doğrudan doğruya Tanzimat ve Servet-i Fünun ve belki milli edebiyatın ilk dönemindeki yoğun çabalarla birlikte düşünülebilir. Tanpınar'ın bir dilin edebi bir dil olabilmesi için üzerinden 3 nesil geçmesi gerektiği sözünü burada belki hatırlayabiliriz. Tanzimat dili malumunuz bir edebiyat dili olarak kendisinden öncekini yıkmıştı. Yerine bir şey inşa edebildi mi derseniz hayır edemedi. Kendisinden sonra 3 nesil kendisiyle beraber 3 nesil geçmesi gerekecek. Yahya Kemal Tanpınar'ın ifadesiyle işte tam yıkılan, artık görmezden gelinen bir edebi dili yakalayan ve daha sonra modern dönemde bunu tekrardan imtidat ettiren, yeniden devam ettirebilen ama bir basit tekrar, bir klasik yorumlama şeklinde değil, modern çağın gereklerini uydurarak devam ettirebilen isimdir. Arada bir kopan zincirin halkası demek daha doğru. Şöyle de söylenebilir. Belki bu sözle bitirebiliriz. Yahya Kemal'in farklılığının ve başarısının arkasında geleneği modernitenin imkanlarından faydalanarak yeniden üretme çabası yatmaktadır. Bergson ve imtidat, onun Yahya Kemal'e bakan yönü böyleydi. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.
Modern Türk Edebiyatı Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.